Ayrım 21.
17. asırda Edirne. 17. asırda Edirne dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. 4. Mehmet devrinde Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa Sadrazamken, Fransa Büyükelçiliği baştercümanı olarak uzun yıllar Türkiye'de bulunan Anthony Galan bize bu çağ Edirne'si üzerinde değerli bilgiler vermektedir. Binbir Gece masallarını ilk defa Fransızca'ya çevirerek ün yapan Galan, ince bir gözlemcidir. 4. Mehmet'in Edirne'ye Selimiye Camii'ne bayram namazına gidişini şöyle anlatıyor. Alayın baş taraflarında bir yerde vezir damat Musahip Mustafa Paşa gidiyordu. Büyük bir ihtişam içinde olmasına rağmen bütün Türk devlet adamları gibi tevazu ile karışık bir ağırbaşlılığı vardı. Çevresinde şatırlar yürüyordu. Vezirlerin yanında bulunan muhafızların hepsi uzun boylu ve yakışıklı insanlardı. Üniformalarında yeşil, mor, kırmızı ve sarı renkler vardı. Gümüş ve altın tellerle işlenmiş ipek üniformaları güneşin altında parıl parıl yanıyordu. 10 veya 12'si yan yana yürüyorlardı. Sonra solak denen hassa askerleri ilerliyordu. Bunları çavuş denen 9 padişah yaveri takip ediyordu. Bunlar at üzerinde değil yaya yürüyorlardı. Her biri elleriyle padişahın bir atını yediyordu. 9 at da muhteşem hayvanlardı. İlk 3 atın koşumları inciyle işlenmişti. Diğer 3 atın üzerinde elmaslar yanıp sönüyordu. Son 3 atın koşumları ise som altın olup üzerlerine mücevherler kakılmıştı. Çavuşları peykler takip ediyordu. Her peykin elinde altın yaldızlı gümüş baltalar vardı. Daha sonra padişah geliyordu. Anlatılamayacak derecede güzel, gümüş renginde bir ata binmişti. Kavuğundaki sorguçta balıkçıl tüyleri arasında çok iri bir elmas parlıyordu. Padişahın çehresi bütün Anadolu halkı gibi esmerce, dolgun, gözleri iri ve manalı idi. Hemen arkasında silahları geliyor ve kabzası baştan başa yakutlarla örülmüş kılıcını taşıyordu. Çevresindeki askerlerin giyimi pek göz alıcıydı. İçi samur kaplı elbiselerinin düğmeleri elmastı. Böylece Edirne Sarayı'ndan Selimiye Camii'nin kapısına gelindi. Avlularına, caddelere kadar dolu olan camide bayram namazı kılındı. Dönüşte padişah köprü üzerinden geçerken bir kadın yaklaştı. Elindeki dilekçeyi padişaha verdi. Hükümdar atını durdurarak dilekçeyi oracıkta okudu. Edirne'deki bizim Fransa Büyükelçiliği binası yakınlarında da bir adam padişaha dilekçe vermek istedi. Bir kapıcı başı yani mabeyinci atından inerek adamın elindeki kağıdı aldı. Açmadan padişaha verdi. Bu sırada Edirne'de yer ve gök atılan bayram toplarının sesleriyle inliyordu. 1672 yılının 8 Nisan'ı olan bugün bir cumartesiydi. 7 Mayıs 1672 günü 4. Sultan Mehmet Polonya seferine çıkmak üzere Edirne'den ayrıldı. Hayatımda bundan daha güzel, daha muhteşem bir alay görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde daha parlak, daha düzenli, daha zengin bir geçit resmi yapılamazdı. Ordunun bizzat padişahın komutası altında şehirden çıkışı, güneşin doğmasından başlayarak 5 saat sürdü. Polonya sınırına kadar olan merkezlerdeki Türk birlikleri yolda bu orduya katılacaklardı. Geçen asker kadar atları da muhteşemdi. İnsan hangisini seyredeceğini şaşırıyordu. Hayvanların üzerlerinde muhteşem örtüler vardı. Ancak başları ve bacakları görünüyordu. Birçoğu zırhlıydı. Zırhlı olmayanların sarıları kaplan veya pars postuyla örtülmüştü. Üzerlerindeki sipahiler kılıç, yay, sırma işlemeli ve içi okla dolu bir okluk taşıyorlardı. Gayet güzel cilalanmış kalkanları da vardı. Tüfek taşıyan asker yaya yürüyordu. Atlıların bir kısmı mızraklıydı. İlk birlikler geçtikten sonra kalabalık bir mehter takımı yürümeye başladı. Hem yeniçeri adımlarıyla yürüyor hem de çalıp okuyorlardı. Köster ve davullar vurduğu zaman yer yerinden oynuyordu. Gösterdikleri ihtişam mucizeye benzer bir şeydi. Mehter takımından sonra gene sonu gelmez gibi görünen birlikler geçmeye başladı. Türk askerinin demirden ve işlemeli zırhları, yeşil, kırmızı ve sarı satenden sarıkları, ipek kordonlarla süslü kadife cepkenleri, en iyi şekilde imal edilmiş silahları, seyredenleri hayretle karışık bir hayranlık içinde bırakıyordu. Silahlarına o derece özen gösterilmişti ki her ok ayrı ayrı cilalanmış ve süslenmişti. Eski çağda tasvir edilmiş şekliyle savaş tanrısı olan Mars, gökten inip bu manzarayı görse utanç ve korkusundan hemen geldiği yere dönerdi. Nointel Markisi'nin İstanbul Büyükelçiliği. Fransa Kralı 14. Louis bir müddetten beri bozulan Türk-Fransız ilişkilerini düzeltmek için İstanbul'a yeni bir büyükelçi göndermeye karar vermişti. Bu göreve 35 yaşında genç bir asilzade olan Nointel Markisi'ni seçti. İstanbul Büyükelçiliği Fransa'nın yabancı ülkelerde bulunan 7 büyükelçiliğinin en önemlisiydi. Hiçbir yabancı başkentte Fransa İstanbul'da bulundurduğu kadar diplomat bulundurmuyordu. Nointel 4 savaş gemisiyle 21 Ağustos 1670'te Toulon'dan ayrıldı. Nointel'i Prenses adlı tekne taşıyordu. Büyükelçinin mahiyeti arasında sonradan eserleriyle dünya çapında ün yapan iki genç Anthony Galland ve Şövalye de Jardin vardı. Nointel 22 Ekim'de İstanbul'a geldi. 4. Sultan Mehmet Edirne'deydi. Fransız gemileri bütün toplarını kuru sıkı ateşleyerek Türk başkentini selamladı. Nointel ancak 10 Kasım'da Beyoğlu'ndaki elçiliğe gitmek üzere karaya çıktı. Ertesi gün padişahın baş yaveri olan Çavuşbaşı elçiliğe giderek Nointel'e 4. Mehmet namına hoş geldiniz dedi. Nointel önce İstanbul'da saltanat naibi ve sadaret kaymakamı olarak bulunan 3. Vezir Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından kabul edilecekti. 14. Louis'nin büyükelçisini 100 yeniçeri, 100 azap ve 100 çavuş Kara Mustafa Paşa'ya götürdüler. Türk subayları pırlanta, zümrüt, yakut, firuze ve zebercetlerle işlenmiş tören üniformalarını giymişlerdi. Atlarının koşumları da mücevherliydi. Nointel'e hepsi asilzade olan 30 Fransız diplomatı bu arada kendi kardeşi eşlik ediyordu. Arkadan İstanbul'daki Fransız kolonisinin ileri gelenleri kafileyi takip ediyordu. Bir Fransız mızıkası güzel havalar çalıyordu. Alayın geçtiği caddeler meraklılarla dolup taşıyor, Türk hanımları cumbalara hücum ediyordu. Topkapı Sarayı'nın kapısına gelince 14. Louis'nin temsilcisi 200 fişek atılarak karşılandı. Kara Mustafa Paşa Nointel'i yalnız başına kabul etti. Büyükelçi 4. Mehmet'in huzuruna çıkıp kralının ricalarını arz etmek istediğini söyledi. Ancak Kaymakam Paşa daha önce sadrazamla görüşmesi gerektiğini bildirdi. Nointel 15 Ocak 1671'de Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa tarafından kabul edildi. Sadrazam kralından aldığı bütün talimatı Reisül Küttab yani Dışişleri Bakanı Koca Mustafa Efendi'ye bildirmeden padişahın huzuruna çıkamayacağını Fransız diplomatına hatırlattı. Sadrazamın bu isteği bugünkü diplomatik kurallara da uygundu. Bugün de elçiler Dışişleri Bakanı'na bildirmedikleri bir şeyi devlet başkanına söyleyemezler. Mülakat sert geçti ve Köprülüzade Nointel'e seleflerine yaptığından daha yumuşak bir muamelede bulunmaya lüzum görmedi. Bu arada Fransız diplomatı Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi tarafından da kabul edildi. 14. Louis Şeyhülislam'a ayrıca bir mektup göndermişti. Nointel nihayet 4. Mehmet'in huzuruna çıktı. Ancak huzurda Türk protokolünün icap ettirdiği kadar eğilmediği için kapıcıbaşı denen mabeyinciler başını tutup o derece şiddetle eğdiler ki Nointel yere kapaklandı ve zorlukla doğruldu. Bu fiyaskodan sonra asabiyet içinde 15 dakika süren nutkunu okudu. Divan-ı Hümayun baş tercümanı Fransızca nutkun 1-2 dakikalık özetini yapıp Sadrazam'a bildirdi. Köprülüzade ise bu özeti sadece 2 cümleyle kısaltıp padişaha arz etti. Elçisinin hiç de iyi karşılanmamasına rağmen 14. Louis Paris sokaklarında tellallar bağırttı. Fransızların Büyük Türk dedikleri padişahla kralın barıştığı, hatta ittifak ettiği halka duyuruldu. Bu ikinci iddia tamamıyla asılsızdı. Bununla beraber Nointel Türk-Fransız ilişkilerini düzeltmek için ciddi çaba gösterdi. Rubens'in öğrencileri olan iki elçilik ressamına padişahla sadrazamın portrelerini yaptırıp sefarethaneye astırdı. 4. Mehmet'i Edirne gezilerinde takip etti. Onunla beraber yıllarca Edirne'de oturdu. Çeşitli Türk ülkelerini gezdi. 17 ay Osmanlı İmparatorluğunu dolaştı. Bu yıllarda İstanbul'daki diplomatik faaliyeti Fransız Akademisi'nden büyük tarihçi Albert Vandal şöyle tasvir etmektedir. En medeni milletlerden en barbarlarına kadar dünyada her devlet askeri gücünden korktukları Türkiye'nin karşısında eğiliyor ve Türklerle hoş geçinmeye çalışıyordu. İstanbul her milletin diplomatlarıyla dolup boşalan bir merkezdi. Osmanoğullarının tahtı önünde secdeye kapanmak için büyükelçiler birbirleriyle yarışıyorlardı. Bir tarafta hükümdarlarının halife sıfatını da taşıyan padişaha yüksek saygılarını sunan Buhara elçisi, diğer tarafta tantanada birbirlerinden geri kalmamak için her şeyi göze alan Almanya İmparatorluğu'nun ve Polonya Kralı'nın elçileri görülüyordu. Polonya Büyükelçisi'nin mahiyeti o derece kalabalıktı ki İstanbul'a bir leh ordusu geldiği sanılabilirdi. İstanbul'daki büyükelçiliklerin bando mızıkaları, özel savaş gemileri ve her şeyleri vardı. Törenlerde önlerinde Hazreti Meryem'in tasvirini götürüyor, Türkler hiçbir taassup eseri göstermeksizin bu alayları seyrediyorlardı. Büyükelçiler sadrazamın eteğini öpmek ve padişahın huzurunda yere kapanmak için acele ediyor, birbirlerini yiyorlardı. 17. asırda Paris'te bir Türk elçisi. Çağının en kudretli Hristiyan hükümdarı olan 14. Louis mutassıp bir Katolikti. Fransa'nın menfaatlerini çiğnemek bahasına Girit Savaşı'nda Türkiye'ye karşı Venediklileri destekliyordu. Bu yüzden ananevi Türk-Fransız dostluğu bozulmuş, İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi Sadrazam tarafından tokatlanmıştı. Türkler Akdeniz ve çevresindeki denizlerin 1/3'üne hakimdiler. 14. Louis'nin tutumu üzerine Fransız ticaretini engelleyen tedbirler aldılar. Bunun üzerine Fransa kralı telaşa düştü. İstanbul'daki büyükelçisi Laey Paris'e bir Türk elçisi yollandığı takdirde bütün anlaşmazlıkların halledileceğini ileri sürdü. Nihayet Divan-ı Hümayun yani Osmanlı hükümeti büyükelçinin bu teklifini kabul etti. Fakat Fransa'nın istediği gibi yüksek rütbeli bir devlet adamı değil, Süleyman Ağa adındaki bir müteferrikayı göndermeye karar verdi. Müteferrika Süleyman Ağa, padişahın alalade emir subaylarından biriydi. Süleyman Ağa'ya 12 kişilik bir maiyet ve bir miktar tahsisat verildi. Fransa, Türk elçisinin bütün masraflarını üzerine almayı kabul etti. Buna rağmen Fransızlar Paris'te padişahın bir elçisini görecekleri için gururlanıyorlardı. Süleyman Ağa 4 Ağustos 1669'da Toulon limanında Fransa'ya ayak bastı. Bir Türk elçisinin cihanın en büyük devletinin temsilcisinin gelişi bu konuyu orijinal Fransız arşiv belgelerinden inceleyen Fransız Akademisi üyesi büyük tarihçi Albert Vandal'a göre Fransız milletinin gururunu okşamıştı. Halbuki Divan-ı Hümayun bilakis siyasi tutumunu beğenmediği 4. Louis'nin gururunu kırmak için Süleyman Ağa adında adı sanı işitilmemiş, bugünkü anlayışımıza göre rütbesi ancak yüzbaşı olan bir padişah emir subayını yollamıştı. Avrupa'ya geçici olarak yollanan elçiler çavuşlar yani padişah yaverleri arasından seçilmek adetken bu defa alt rütbede biri gönderiliyordu. Süleyman Ağa'nın Fransa'daki faaliyetlerini Vandal'ın eserinden özetleyerek naklediyoruz. Vandal'a göre Türk elçisi hiçbir yabancı diplomata nasip olmayan bir ilgiyle karşılandı. Şerefine balolar verildi. Kendisine hediyeler sunmak için Fransız asilzadeleri birbirleriyle yarış ettiler. Marsilya kapısında kendisini kral namına karşılayan görevliye Süleyman Ağa atından inmeyerek hitap etti. Protokole aykırı bu davranışa rağmen Fransızlar Türk elçisine karşı ilgilerini eksiltmediler. Bilakis elçiye yapılan törenlerde Türk adetleri taklit edilmeye çalışılarak ağanın gözüne girmek istendi. Türkiye'de yüzbaşı rütbesini taşıyan ve padişahın yüzlerce emir subayından biri olan Türk elçisi kralla görüşmeden önce Fransa Başbakanı'nı ziyaret etmeyi reddetti. Ancak 14. Louis tarafından kabul edildikten sonra en kudretli Hristiyan devletinin başbakanı ile görüştü. Albert Vandal, Süleyman Ağa'nın başbakanla karşılıklı oturup konuşmalarını ve 14. Louis tarafından kabulünü gösteren o çağa ait iki Fransız gravürünü de yayınlamıştır. Molière Bourgeois Gentilhomme adlı komedisinin ünlü sahnesini bu kabulü gördükten sonra yazmış ve Fransızların Türk elçisine bu derecede rağbet etmeleriyle eğlenmiştir. Süleyman Ağa 5 Eylül 1669'da Versailles Sarayı'nda 14. Louis tarafından kabul edildi. Molière'in anılan piyesi de aynı sarayda 14 Ekim 1670'te ilk defa olarak kralın huzurunda oynandı. 17. asrın en büyük batı bestekarı sayılan Lüli, Türk adetlerinden ilham alarak besteler yaptı. Türgöri denen Türk modası hızla Paris sosyetesine yayıldı. Türk adet ve kıyafetleri, renkleri ve desenleri, davranış ve nezaket kuralları taklit ediliyordu. Sonradan Fransa, Süleyman Ağa'nın Türk sarayında 4. derecede bir subay olduğunu öğrendi ve gösterilen itibara pişman oldu. Vandal böyle yazıyor, fakat biz buna ihtimal vermiyoruz. Türk elçisinin Fransa'ya ayak basmasından önce Fransız hükümetinin elçi hakkında bilgi edinmemiş olması imkansızdır. İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliği, yüzlerce kişinin çalıştığı, Fransa'nın yabancı ülkelerdeki en geniş kadrolu diplomatik misyonuydu. Süleyman Ağa birkaç ay Paris'te kaldı. Sadaret Kaymakamı 3. Vezir Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın verdiği talimata uyarak Fransız gururunu kıracak hiçbir fırsatı kaçırmadı. Kendisi padişahı temsil ettiği için yabancı hükümdarlara yapılan törenin aynen şahsına da yapılmasını isteyecek kadar işi ileri götürdü. Fransa hükümeti Süleyman Ağa'nın Türkiye'deki gerçek rütbesini halka ilan etmeye cesaret edemedi ve Türk elçinin Bostancıbaşı olduğu yalanı hükümet tebliğinde yer aldı. Bu suretle Fransız muhayyilesinde Süleyman Ağa yüzbaşılıktan orgeneralliğe yükseltilmiş oluyordu. Çünkü Bostancıbaşı'nın rütbesi beylerbeyi, yani orgeneraldi. Süleyman Ağa'nın Paris'e yaydığı modaların çoğu az zamanda unutuldu. Fakat onun Fransızlara tanıttığı bir şey vardır ki bugün hala Fransa'da yaşamaktadır. Bu kahvedir. Fransızlar kahve içmeyi ilk defa olarak Süleyman Ağa'dan gördüler ve bu yeni içkiyi çok sevdiler. Kahve Fransızların hayatının ayrılamaz bir parçası olarak İngiltere'de çay neyse aynı rağbeti gördü. İstanbul'a girdikten 80 yıl sonra Paris'e giren ve oradan Fransa'ya yayılan kahve, Fransızların gündelik hayatına Türklerin hediye ettiği nesne oldu. Birkaç yıl sonra başka bir Türk elçisi de aynı şeyi Viyana'da yaptı. Almanlar kahveyi Süleyman Ağa'dan birkaç yıl sonra Viyana'ya giden Türk elçisi Mehmet Ağa'dan öğrendiler. Kitabın sonu. 30 Kasım 2000.